Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresi'nden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 31 Hordat 1401 Hicri Kameri, 21 Zilkade 1443 ve Miladi 21 Haziran 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Abdülmenaf Kıran ile Türkiye'nin seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ın iç üretim kapasiteleri, Semavi Tilavetler ve Necür Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi düşmanın planının inancı ve umudu zayıflamak olduğunu belirtti. Silahlı kuvvetler sözcüsü Amerika'nın bombardıman uçaklarının Fars Körfezi üzerindeki uçuşunun gösteri amaçlı olduğunu söyledi. İran, Türkiye ve Kazakistan'ın 5 milyon tonluk raylı transit anlaşmasının detayları açıklandı. İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı geldi. Siyonist rejim hükümetinde Knesset'i feshedip erken seçime gitme kararı alındı. Ve Suriye Dışişleri Bakanı İsrail'in Suriye'ye saldırı hesapları yanlıştır dedi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi düşmanın planının iman ve umudu zayıflatmak ve yetkililerin kifayetsiz olduğu algısını oluşturmak olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin geçen Haziran tarihinde Ulusal Aşiretlerin Şehitleri Kongresi yetkililerine kabulündeki beyanatı bugün Çarmahal Bahtiyarı ilinin Şehri Kord kentinde düzenlenen kongrede yayınlandı. Ayetullah Hamene'yi söz konusu görüşmede büyük imamın aşiretler ülkenin hazinelerdir şeklindeki ifadesine değinirken söz konusu kongrenin düzenlenişinin halkın aşiretlerle tanışması bağlamında uygun bir fırsat saydığını belirterek şöyle dedi. Bugün İran ve İslam'a karşı düşmanlık güdenlerin bel bağladığı şey yumuşak savaştır. Bu yüzden de aşiretler başta olmak üzere tüm İran halkının kültürel işler ve ürünlere ihtiyaçları vardır. Elbette film ve kitap gibi kültürel işlerde bu ürünlere ne kadar etkili olduğunun ölçülmesi lazımdır. Geçen 2-3 asırda aşiretlere necnevilerin çabaları karşısında direnişine değinen Ayetullah Hamene'yi Bu çabalardan hedefin aşiretlere ülkeye ihanete bulunmaya ve ülkeyi parçalamaya ve iç savaş çıkarmaya yönelik olduğunu ki bu işte asla başarılı olamadıklarını bu yüzden de aşiretler İran halkının en vefalı kesimleri arasında olduğunu vurguladı. Aşiretlerin inkılap ve kutsal sanma dönemindeki fedakarlıklarını onların vefakarlıklarının bir başka tecellisi olduğunu kaydeden Ayetullah Hamine'yi aşiretler başta olmak üzere halk arasındaki birliktelik ve ilerlemenin asıl etkeni din etkeniydi ki İmam Hümeyni bu hayatı etkenle inkılabı zafere ulaştırdı ve inkılaptan sonra inkılabı yıkmak için Saddam'a destek veren ecneviler ve gerici ülkeler karşısında ülkenin dokunulmazlığı ve korunmasına neden oldu diye kaydetti. Dini iman, umut ve iyimserliği zayıflatmanın millete karşı yumuşak savaşın başlıca bileşenlerinden olduğunu kaydeden Ayetullah Hamine'yi, vizyonsuzluk çıkmaz ve yetkililerin ülkeyi yönetmeyi bilmedikleri algısını oluşturmak, İran'a karşı düşmanlık güdenlerin başlıca işleridir ve bugün halkı gelecek konusunda umutsuzluğa düşüren veya halkın imanını zayıflatan veya halka yetkililerin de çabaları ve planlamaları konusunda kötümserliğe düşüren herkes, ister bilerek ister bilmeyerek yapsın düşmanın lehine çalışıyordur ifadesini kullandı.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Siyonist toplumun çökmekte olduğunu belirtti. Bugün Şahrekor'da İran Aşiret Toplumu 11 bin şehidini anma kongresinde konuşan Tümgeneral Hüseyin Selami, İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanlarının çöküşte olduğunu işaretle bunun için bariz bir örneğin Siyonistlerin siyasi toplumu olduğunu ifade etti. Komutan Selami, Amerika'ya da bakıldığında hiçbir başarı elde edemediğinin görüldüğüne temasla, oysa İran'ın güçlenmekte olup yakın gelecekte de dünyanın birinci sıradaki güçlerinden biri olacağını ifade etti.
Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Ebu'l-Faz Şekarçi, Amerika'nın bombardıman uçaklarının Fars Körfezi üzerindeki uçuşunun gösteri amaçlı olduğunu söyledi. İsrail ile Fars Körfezi kıyısındaki bazı Arap ülkelerinin eylemlerine değinen General Şekarçı, bu eylem sadece İsrail rejiminin aziyetinden kaynaklanıyor. Bazı bölge ülkelerinin İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmesine rağmen bu rejimin yetkilileri kendi kan emici rejimlerinin çöküş hızını itiraf etmiştir diye belirtti. Amerika'nın B-52 bombardıman uçaklarını Fars Körfezi üzerinde havalandırmasını gösteri amaçlı bir hareket olarak değerlendiren General Şekarçı, Amerika stratejik hata yapması durumunda telafi edilmesi imkansız ve geçmişten daha tehlikeli tokatlarla karşılaşacak diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Demir Yolu Firması İşletme ve Ticaret Sorumlusu Murteza Caferi, İran, Türkiye ve Kazakistan arasında 5 milyon ton yükün demir yoluyla taşınmasına ilişkin üçlü anlaşmanın detaylarını açıkladı. 18 Haziran 2022 tarihinde Kazakistan, Türkmenistan, İran, Türkiye'nin ilk yük treni İran İslam Cumhuriyeti topraklarına giriş yaptı. Tren Kazakistan'dan kükürt yüküyle yola çıkmıştı. İran Demiryolu firması yetkililerinden Caferi bu bağlamda İSNA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İran, Türkiye ve Kazakistan arasında 5 milyon ton transit yükün demir yoluyla taşınması için yapılan anlaşmaya temasla transit tarifelerinin belirlendiğini ve İran için buradan uygun gelir elde edileceğini kaydetti. Yetkili bu transitin Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya doğru hareket edebileceğini veya Umman Denizi veya Fars Körfezi'ne doğru gidebileceğini vurguladı.
Savcılık temsilcisi Tunder isimli terör örgütü elebaşının İran'ın füze siteleri ve devrim muhafızlarının bilgilerini sızdırmakta suçlandığını belirtti. Savcılık temsilcisi Hüsnü İtimat, bugün Tunder terör örgütü elebaşı Cemşit Şarmet'in yargılandığı duruşmada sanığın devrim muhafızlarının füzelerinin koordinatı altında gizli bilgileri Tunder uydu radyosu ile sızdırmakla suçlandığını belirtti. Açıklamada Şarmet'in FBI ve CIA ile işbirliği yaptığı ifade edildi. İtimadı ayrıca Şermeh'in terör eylemlerine karışığını da belirtti. Bu arada İran'ın Sistan ve Beluşistan iyaletine bağlı Zahidan savcısı Mehdi Şemsabadi konuyla ilişkin olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada istihbarat Bakanlığının başarılı operasyonları ile Mossad adına casusluk faaliyetleri yürüten 3 kişi tutuklandı dedi. Şemsabadi yapılan araştırmalar sonucu bu kişilerin İran'ın nükleer bilim adamlarına suikast düzenlemeyi planladığını ifade etti. Sistan ve Beluşistan İstihbarat Dairesi 20 Nisan'da yaptığı açıklamada Zahidan kentinde Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunan 3 kişinin adli makamların talimatıyla tutuklandığını duyurmuştu. Bu kişilerin gizli istihbarat belgelerinin yayınlanmasında rol olduğu aktarılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 187 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.370'e, vaka sayısı ise 7.235.175'e çıktı. COVID-19 hastalardan 264'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.060.813'e ulaştığı bilgisi verildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Batı Afrika ülkesi Mali'nin Diyarlısagu bölgesinde sivillerin ölümüne neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Batı Afrika ülkesi Mali'nin Diyarlısagu bölgesinde sivillerin ölümüne neden olan terör saldırısına tepki gösterdi. Terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden duydu. Üzüntüyü dile getiren Hatipzade, terör eylemlerini şiddetle kınadı. İran yetkili, Mali hükümeti ve halkı ile terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Mali'de hafta sonu düzenlenen terör saldırılarında 130'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Hükümet, Bankas ilçesine bağlı Dainveli, Diyarlısagu ve Dogesko köylerine Marib el-Kaide'ne bağlı Katiba Makina örgütü tarafından saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Katar'ın El Cezire kanalı, Amerika hükümetine bağlı kuruluşun mali destekler sağlayarak Türkiye'de yapısal değişiklikler yapmaya çalıştığını ifşa etti. El Cezire kanalı, Amerika hükümetine bağlı Ulusal Demokrasi Vakfı, NED'in belgelerini incelerken, Türkiye'deki siyasi aktivistlerin ve isimlerin 2021 yılında bu kuruluştan $2.600.000 mali destek aldığına dair bilgilere rastlandığını duyurdu. Rapora göre Amerika dış siyasetinin önemli finansal tedarikçilerinden olan bu kuruluş, Türkiye'deki aktif siyasi kolları sayılan 9 kuruluşa mali destek sağlamıştır. El Cezire raporunun devamında Türkiye hükümetinin dış mali destekleri önlemeye çalışmasına rağmen önemli bir mali desteğin dışarıdan içeriye aktardığını da bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında yapılan telefon görüşmesinde savunma sanayi işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı. Türkiye haberci evrelerinden bildiğine göre İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İkili görüşmede savunma sanayi işbirliği başta olmak üzere Türkiye Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.
NATO'nun 28-30 Haziran'da Madrid'de yapacağı zirve için geri sayım başlarken Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna itirazlarının giderilmesi çalışmaları da hızlandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Onal başkanlığındaki bir heyet Brüksel'de NATO karargahında Finlandiya ve İsveçli taraflar ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir uzlaşma sağlanmadığını işaretini vererek Türkiye'nin taleplerine dönük yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. Bu adımları ne kadar hızlı atarlarsa süreç pozitif yönde ivme kazanır dedi. İttifaka üye olmak isteyen ülkelerin NATO müktesebatını uygulaması gerektiğini vurgulayan Kalın, NATO'nun bir güvenlik ittifakı olduğunu göz önünde bulundurursak, ittifaka üye olmak isteyen ülkelerin, üyelerin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini söyledik. Genel olarak açık, samimi bir görüşme ortamı vardı. Bundan sonraki adımların ne olacağı, karşı tarafın atacağı somut adımlara bağlı. Ayrıca Türkiye'ye dönük silah ambargosunun kaldırılmasını da istedik. Müzakere ettiğimiz bir takım metinler var ama bu metinlerden daha önemlisi şüphesiz sahada atılacak adımlar da önemli diye konuştu.
İşgal hükümetinde kenizeti feshedip erken seçime gitme kararı alındı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İsrail İşgal Hükümeti'nin Başbakanı Naftali Bennett ile onun koalisyon ortağı ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün akşam işgal rejiminin parlamentosu durumundaki Knesset'i feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştı. Koalisyon hükümetinin karşı karşıya olduğu durumun değerlendirilmesi sonunda bu yönde bir karar verilmesi üzere ortakların anlaştığı ve erken seçime kadarki geçiş sürecinde başbakanlık koltuğuna Lapid'in oturacağı ortak açıklamada dile getirildi. Siyonistlere ait resmi televizyon kanalı Kan tarafından yayımlanan habere göre Bennett ile Lapid'in dün akşam Bennett'in ofisinde bir araya gelerek Knesset'i feshetme ve erken seçim çağrısı yapma konusunda anlaştığı duyuruldu. Habere göre Bennett ile Lapid'in koalisyon hükümeti kurarken üzerinde anlaştıkları dönüşümlü başbakanlık uygulaması önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olacak ve erken seçime kadar başbakanlık makamı Lapid'e devredilecek. Sinüslere ait Yediyot Aharonot gazetesinin web sitesinde konuyla ilgili olarak yayımlanan haberde erken seçimin tarihinin henüz kesinleştirilmediği belirtilirken yine Sinüslere ait Kanal 12 televizyonunda verilen haberde ise erken seçimin tarihinin önümüzdeki Ekim ayının 25'i olacağı iddia edildi. Kanal 12 televizyonunun haberinde koalisyon ortakları arasında önümüzdeki hafta Knesset'e parlamentonun dağıtılması yönünde bir teklif sunulması üzerinde anlaşma yapılmasının hükümeti kurtarma çabalarının başarısız olduğunun bir itirafı anlamına geldiğine dikkat çekildi. Erken seçime gidilmesi durumunda bunun işgal rejiminde 4 yıldan daha kısa bir süre içinde gerçekleştirilecek 5. genel seçim olacağı dile getirildi. Siyonist rejim başbakanı Bennett yaptığı açıklamada bu rejimin kaosa girme eşiğinde olduğunu belirtti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, işgal rejiminin kabinesinin feshedilmesine gösterdiği tepkide, Bennett'in koalisyon kabinesinin dağılmasının bu rejimin zafiyetini gösterdiğini belirtti. Berhum bu olayın Filistin milletinin direnişinin simgelerinden biri olduğuna işaretle direnişin Siyonist rejimi şaşkınlığa düşürdüğünü belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Siyonist rejim askerliğinin Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaralandı. Siyonistler kendi yayılmacı hedeflerine ulaşmak için her gün Filistin'in çeşitli noktalarına saldırı ve baskın düzenleyip Filistinlileri şehit edip yaralıyor veya gözaltına alıyor. Bu bağlamda işgalciler ile Filistinli direnişçileri arasında Kabatiye bölgesinde çatışma yaşandığı, çatışmanın ardından Siyonistlerin bölgeden firar ettiği ifade edildi. Öte yandan Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 4 Filistinli yaralanırken 20 Filistinli de Siyonistler tarafından gözaltına alındı. İşgal askerleri bugün ayrıca 29 yaşındaki bir Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı. Öte yandan işgal güçleri 22 ay süren idari tutukluluğun ardından özgürlüğüne kavuşmasından bir gün sonra İslami Direniş Hareketi liderlerinden Abdülhalik el-Netişe'nin El-Halil'deki evine baskın düzenlediler. Yerel kaynakların verdiği habere göre işgal ordusundan kalabalık bir ekip el-Netişe'nin El-Halil'deki evine baskın düzenledi ve geniş çaplı arama yaptı.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktar, Siyonist rejimin Suriye topraklarına sürekli saldırı için yaptığı hesapların yanlış ve aptalca olduğunu belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktar, bugün Siyonist rejimin ve destekçilerinin bölgede terörizme desteklediğini işaretle Suriye'nin dış politikasının ulusal egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğünü koruma ve terör örgütlerini ortadan kaldırmak ve bölücü komplolarını önlemekten ibaret olan önceliklerine dayalı olarak devam edeceğini ifade etti. Miktat, Şam kapılarının 10 sene boyunca kendilerine anlaşmazlık yaşayanlar dahil tüm Arap kardeşleri için her daim açık olduğunu vurguladı. Amerika ve Türkiye işgalcilerinin Suriye topraklarını terk etmeleri ve Suriye yönetiminin tüm bu bölgelerde yeniden kontrol sağlaması gerektiğinin altını çizen Miktat, Türkiye'nin Suriye topraklarındaki askeri müdahalesine işaretle saldırganlık ve işgalin Türkiye'nin Suriye topraklarındaki illegal varlığı ve askeri etkinliği için kullanılabilecek en iyi nitelendirme olduğunu söyledi.
Lübnan, Mısır ve Suriyeli yetkililer Arap doğalgaz hattında gaz akışı için anlaşma imzaladı. Lübnan, Mısır ve Suriyeli yetkililer Arap doğalgaz hattından yeniden gaz akışının gerçekleşmesine yönelik anlaşmada imzaları Beyrut'ta attı. Lübnan Enerji Bakanlığı'nda düzenlenen gaz anlaşması töreninde Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, Suriye'nin Beyrut Büyükelçisi Yardımcısı Ali Abdülkerim Ali ve Mısır'ın Beyrut Büyükelçisi Yasr Allavi hazır bulundu. Velid Fayyad, Mısır'dan Lübnan'a ithal edilecek doğal gazın yıllık 720 milyon metreküp olduğunu belirterek, Mısır gazı ile vatandaşlara günlük 4 saat daha elektrik verilebilecek dedi. Fayyad, anlaşmanın tarafından Mısır'ın Amerika'nın Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kapsayan Sezar yasasından muaf tutulması talebine de değindi.
Suriye Ulaştırma Bakanlığı Şarika Havalimanı'ndan Laskiye Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşun gerçekleştiğini belirtti. Suriye medyasına göre Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada birkaç yıl durdurulan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suriye'ye direkt uçuş bugün gerçekleşti.
Ve pazartesi günü Suriye ordusuna ait bir otobüse yapılan terör saldırısını IŞİD terör örgütü üstlendi. Teröristler dün kuzeydeki El Rakka vilayetinde Suriye askerlerini taşıyan bir otobüse saldırdı. Saldırıda 13 Suriyeli asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz.
Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın üyeliğinin incelenmesi ve Şanghay'ın genişlemesi konusunda. Şanghay İşbirliği Örgütü yetkililerinin girişimleri ve bu örgütün çeşitli seviyelerde ardı ardına düzenlenen toplantılar sayesinde hiç kuşkusuz Şanghay İşbirliği Örgütü Büyük Asya kıtası ve dünya genelinde dev bir teşkilata dönüşmektedir. İran'ın örgüte üyelik konusu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Özbekistan'da düzenlenen toplantısında yeniden gündeme getirilerek ele alınmıştır. Bu bağlamda Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayret Fazilov yaptığı açıklamada İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini işaretle İran'ın üyelik konusunun Samarkand'da 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde ele alınarak ilgili belgelerin imzalanacağını belirtmişti. Geçtiğimiz sene Düşanbe'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde İran'ın tam üyeliğinin kabul edilmesine ilişkin belgeye imza atıldıktan sonra konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bölgesel düzeyde gerçek barış ve işbirliğini sağlamak için birkaç fırsattan biri olan bu önemli ve etkili toplantıya katılmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmeme izin verin. İran'ın daimi üyeliği vesilesiyle tüm üyelere samimi teşekkürlerimi sunuyorum demişti. Uluslararası sistemin kutuplaşmaya ve bağımsız devletler lehine gücün yeniden dağılmasına doğru değiştiğini belirten reisi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nü ekonomik, siyasi ve demografik değerlere sahip bir örgüt ve küresel çok taraflılık için itici bir güç olarak nitelemişti. İran Şanghay Örgütü'nün geçen Eylül toplantısında tam üyelik için ilk adımları atmış olsa da herhangi bir ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olması için 2 sene zamana ihtiyaç duyulmakta. Önceki liderler zirvesine katılanlar Duşanbe'de onlarca belgeden müteşekkil paketi imzaladılar. O sıralarda Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesinde imzalanan en önemli belgenin İran'ın örgüte üyelik sürecinin başlamasına ilişkin olduğu bölge medyası tarafından defalarca vurgulandı. İran'ın üyeliği ile kuşkusuz Şanghay İşbirliği Örgütü'nün uluslararası prestiji de artmış olacaktır. Bölge ve dünyada birçok ülke Şanghay Örgütü'ne üye olmak için çalışmıştır. Örneğin Amerika defalarca Şanghay Örgütü'ne üye olma talebini dile getirmiştir. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği hakkında uzmanlar çeşitli görüşlerde bulunmuşlardır. Örneğin Rus uzmanlardan Andrei Sidorov, İran'ın üyeliğiyle Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Batı karşısında büyük bir ağırlığa dönüşeceğini, Amerika başta olmak üzere Batı'nın hegemonyasını önlemekte başarılı olabileceğini vurguladı. Şanghay İşbirliği Örgütü, Amerika'nın tek kutuplu düzeniyle mücadele etmek doğrultusunda kurulan bir örgüttür. Bu örgüt, gelecekte İran, Rusya, Çin ve Hindistan gibi yeni güç kutuplarıyla dünyada çok kutuplu düzenin kurulmasında önemli ve belirleyici rol ifa edecektir. Bu şartlarda eğer Asya kıtasında Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kuruluş felsefesi yakınsama ve işbirliği ise demek ki İran olmadan bu entegrasyon zinciri tamamlanmış olmayacaktır. Özellikle Rusya ve Çin başta olmak üzere İran ile kurulan ilişkiler Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri için stratejik bir öneme sahiptir. Kuşkusuz İran ve Çin, Fars Körfezi bölgesinde birçok ortak ve bazen de stratejik çıkarlara sahipler. Uzmanlara göre İran, Çin'in Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki konumunu güçlendirebilir. Buna ilaveten İran, Tayvan meselesiyle ilgili olarak Amerika karşısında stratejik caydırıcı rolünü ifa edebilir. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz teröristlerin Rakka'da kanlı terör eylemiyle ilgili. Dün teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rakka vilayetinde sivil ve askerleri taşıyan bir otobüse düzenlediği kanlı saldırıda 11 sivil ve 2 asker hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı. Suriye günlerden, aylardan ve yıllardan beri teröristlerle çalışma önemini geride bırakmıştır. Yaklaşık 4 senedir Suriye'de sahadaki gelişmeler ve durum değişmiş ve teröristler Suriye yönetimi karşısında zayıf bir konumda yer alırken, yaklaşık Suriye topraklarının %95'i Şam yönetiminin kontrolü altına geçmiştir. Ancak bunun Suriye'de 2011 öncesi gibi tam güvenliğine kavuşmuş anlamına gelmiyor. Çünkü bazı terör örgütü kalıntıları hala Suriye topraklarının yaklaşık %5'i üzerinde varlığını korumakta ve diğer bazı bölgelerde de temizlenmiş olmasına rağmen terör örgütlerinin gizli grupları bulunuyor. Öte yandan Amerika ve Türkiye'de Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunarak bu bölgedeki silahlı militanları desteklemekteler. Bu silahlı militanlar, Suriye topraklarında yaşanan saldırı ve güvensizliklerde önemli payları var. Bu nedenle zaman zaman Suriye'de terör eylemleri sonucu sivil ve askerler hayatını kaybetmektedir. Rakka geçmişte IŞİD teröristlerinin yoğun şekilde faaliyet yaptığı ve sözde başkenti olarak ilan ettiği bölgedir. Aslında Rakka, Suriye'ye karşı savaşın başlamasından sonra 4 Mart 2013'te silahlı ve terörist gruplar tarafından işgal edilen ilk bölgeydi. Ardından IŞİD defalarca Rakka'ya saldırarak bu bölgeyi 14 Ocak 2014'te tam olarak işgal etmiş oldu. Suriye'nin Rakka bölgesi, ziraat, su kaynakları ve Irak sınırına yakınlığı nedeniyle jeopolitik bir öneme sahiptir. Buna göre Suriye demokratik güçleri bu bölgeyi IŞİD'in işgalinden geri almak için yoğun çaba gösterdi ve ağır ve uzun bir mücadele çatışmaların ardından 17 Ekim 2017'de Rakka'yı IŞİD'in işgalinden kurtararak geri almayı başardı. Ancak bölge kelimenin tam anlamıyla yıkıntıya dönüştü. Buna rağmen Rakka siyasi ve güvenlik yapısı ile hala teröristlerin eylemlerine tanıklık etmekte. Amerika tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri, Rakka vilayetinin büyük kısmını kendi kontrolü altında bulundurmakta. Bunun için Rakka'da güvenliğin sağlanması konusunda başarısızlıklar yaşanıyor. Hala IŞİD unsurları Rakka'nın bazı kısımlarında ve de Rakka zindanında bulunmakta. Rakka Merkez Cezaevi 19 Haziran tarihinde saldırıya uğradı ve bazı tutuklular zindandan firar etmeyi başardı. Suriye Demokratik Güçleri hatta kendi kontrolü altında olan söz konusu zindanın güvenliğini bile sağlayamadı. Tabii ki firar ederek kaçan tutuklular arasında IŞİD mensupları da vardır. IŞİD tutuklularının Rakka zindanından firar etmesinin üzerinden sadece bir gün geçerken bu bölgede siviller ve askerleri taşıyan otobüse saldırı düzenlenerek 13 kişi hayatını kaybetti. Bu arada önem arz eden konu Suriye ordu birliklerinin Rakka'ya girmesini engel olan Amerika ve Kürt güçleri karşı şimdiye kadar defalarca bölge sakinleri tarafından protesto eylemi düzenlenmesidir. Eylemciler, Amerikan askerleri ve Kürt güçlerinin girişiminden öfkeli olduklarını ortaya koyarak Suriye ordu birliklerinin Rakka'ya girmesini istemiştir. Suriye birliklerinin bu bölgeye girmesi kuşkusuz güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Akşam yayınımız siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile Türkiye'nin seçim gündemi üzerine yapılan röportajla devam edecektir. Birlikte dinliyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhuriyet Gazetesi'nin geçtiğimiz günlerde Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'ne dayanarak verdiği habere göre Türkiye Gençlik Araştırması adlı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 18-22 yaş aralarındaki 3444 kişi ile yüz yüze görüşme ile yapılan anket gençlerin siyasal tercihlerini ortaya koydu. Anket sonucuna göre yeni seçimin oy tercihinde CHP %36.9 ile birinci parti olurken ikinci sırada %21.2 ile AKP yer aldı. Anket sonucuna göre yeni seçmenin oy tercihinde CHP %36.9 ile birinci parti olurken ikinci sırada ifade ettiğimiz üzere %21.2 ile AKP yer aldı. Şimdi bu sonuçtan sonra Türkiye'de devam eden ve aslında başlatılan seçim rekabetleri ve aslında bu atmosferin nasıl bir seviyede ilerlediği, Türkiye'nin gelişmelerini yakından takip eden uzmanların gündeminde yer almaktadır. Şimdi iktidar parti dolaylı bir şekilde bu rekabeti başlatsa da şimdi sokağın nabzı başka bir şey söylüyor iktidar partinin siyasetle ilgili. Bir tek halk değil, siyasi partilerin de sunmuş olduğu planları ve seçimle ilgili bazı yorumları ve eleştirileri gündemde merakla takip ediliyor. Bugünkü sohbetimizde bu konu etrafında konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran bizimle birlikte. Abdülmenaf Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Bu konu hakkında siz Türkiye'nin özellikle seçimle ilgili gelişmelerini yakından takip eden bir siyasi analist olarak siz şimdi başlatılan bu rekabeti nasıl görüyorsunuz? AK Parti şimdi bazı vaatlerde bulunuyor. Daha öncelerde de bir takım vaatleri vardı, gerçekleşmedi. Halk bunu hissetmedi kendi yaşamında. Ekonomik giderek biraz daha kötü bir hal aldı kendisine. Ve şimdi bunu da acaba nasıl seçimlerde telafi edecektir gibi sorular var. Yani AK Parti için en önemli sorulan sorular aslında budur ekonomiyle ilgili. Siz de genel olarak nasıl görüyorsunuz bu süreci efendim?
Şimdi bir kere yani 20 Aralık bir milat olarak kabul edilecekse Türkiye'de yani yeni bir ekonomik politikanın başlangıcı olarak belirlendiği Sayın Nurettin Nebati kalktı dedi ki biz bundan sonra yani ihracata endeksli bir ekonomi uyguluyoruz. O günden bu yana özellikle şöyle söylemişti, gözümüzü açıp kapatırsak 6 ay sonra heyecan verici şeyler olacaktır. 6 ay tabii geçti, şu anda 7. aydayız. 7. ayı da bitirdik, yani 20 Aralık'ı esas alırsak şu anda 8. ayda gün almaya başladı. Bugün 8. ayın da 1. günü sayılıyor. Yani vatandaş cephesinden baktığımızda kesinlikle hiçbir şey iyi gitmemişti. Tam tersine çok kötü gitmeye başladı. Yani vatandaşın alım gücü alabildiğine düştü. Düşünün ki yani geçen sene bir asgari ücretli 2825 lira alıyordu. Bu 2825 lira ile yani aşağı yukarı 7 depo mazot alıyordu. Şu anda aynı asgari ücretli 4253 lira alıyor. Türkiye'de yine bu asgari ücretli 2,5 depo mazot alıyor. Yani sadece mazot üzerinde değerlendirme yaptığımız zaman hükümet bu enflasyonist politika ile bir asgari ücretliden 4 yani gelirinin %60'ı kadarını almıştır. %60 bir gelir kaybı vardı bir asgari ücretli. Bu aynı zamanda serbest meslek mensuplarında da böyledir. Keza yani esnafta da öyle, çünkü alım gücü düştükçe vatandaş almıyor, almayınca da esnaf da karını minimize ediyor, hatta zararına çalışıyor. Çoğu esnaf bu duruma isyan bile edenler oldu, oluyor. Geçen belki duymuşsunuz, İstanbul'da bir lokantacı 44 bin lira gelmiş elektrik faturası. Yani adam ciddi bir tepki koydu. Ben dedi bunu ödeyemiyorum, tutu bunu bana ortak oldular şeklinde bir pankart açtı. Şimdi durum bu olunca seçim yarışında kim kalı çıkar diye soracak olursanız, yani bugünkü anketlerin ben %100 sandığa aynı şekilde yansıyacağına da inanmıyorum. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi halen iktidardadır ve halen otorite bir yüzü de vardır. İnsanların eleştirisine bile tahammül etmeyen bir tutumu vardır. Şimdi biliyorsanız bu internet yasası çıkarıldı. Çıkarılıyor. Ondan sonra sansürler getirilmeye çalışıyor. İnsanların kendilerini rahat ifade etmesine olanak bırakılmıyor. Verimli koşullarda özgür seçim bir ortamda yapılacak seçimlerde eğer bugün anketler AKP için %27 gösteriyorsa emin olun bu sandığa %24-23 şeklinde yansıyacak. Yani %27'yi de alamaz. temel neden şeydir, vatandaş artık geçinemiyor ve bu geçen gün bizim bir tane avukat arkadaşımız var, orada tartışıyoruz, avukatlar biliyorsunuz orta sınıf temsil eder bir kesimdirler Türkiye'de. Şunu söylüyordu, yani sohbette diyor ki daha önce avukatlar, doktorlar bir araya geldikleri zaman bir geçim sıkıntısını, mazot, petrol veya manav veya kasaptaki giderleri konuşmazdılar. Konuştukları şey siyasetti, sanattı, başka şeyler konuşurdu, felsefeydi. Bugün herkes geçiminden yakınıyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi geçen dedim ki barodan avukatlarla görüşüyoruz. Avukatlar Türkiye'de şeydir, orta sınıfı temsil ediyorlar. Avukatın birisi dedi ki biz dedi artık yani bir araya geldiğimizde doktorlarla, avukatlarla şeylerle nasıl geçineceğimizi tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ekmek fiyatını konuşuyoruz, et fiyatını konuşuyoruz, mazot fiyatını konuşuyoruz. Eskiden yani vatandaş, yani avukatlar, orta sınıf mensupları bir araya geldiklerinde geçimleriyle ilgili bir şey konuşmanın gereğini duymazdılar. Onları daha çok felsefe, sanat, siyaset ilgilendiriyordu. Bugün diyor kimse siyaseti konuşmuyor, herkes hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını konuşuyor. Şimdi bu Türkiye'de artık yani doğrusu konuşmak gerekirse geçim tam yani gerçekten nüfusun %90'ının tam bir sorunu haline gelmiştir. Nüfusun %90'ı bugün geçinmen kaygısını taşımaktadır. Verili koşullarda ben diyorum ki eğer seçime gidilirse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin alacağı oylar bugün anketlerde %27, %28 görünüyorsa emin olun seçim safhine halinde bu kendiliğinden 2-3 puan daha kaybedecektir. Yani çünkü bugün halen iktidarda oldukları için vatandaş gerçek niyetini, oy tercihini doğru ve kaygısız bir şekilde belirlemiyor. Benim kanaatime göre yani vatandaş halen hükümetten gelebilecek bir herhangi bir sıkıntı yaşamamak için yani hükümet yandaşı olmayanlar bile yandaş gibi kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Onun için ben diyorum ki seçime gidilirse, bugün seçim olursa anketler neyi gösteriyorsa bilin ki en az 2-3 puan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları daha eksik olacağını düşüncesindeyim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda seçim gündemiyle ilgili Türkiye'de AK Parti'nin siyasetleri, özellikle ekonomik siyasetleriyle ilgili sizler için hazırladığımız röportajımızın birinci bölümünü paylaştık. Yarın medya alanındaki siyasetleri ve genel olarak muhalefet partilerin bu seçimlere ilişkin planlarını ve tutumlarını konuşacağız. Bugünkü sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Filistin'in geleceği için stratejik bir düzenleme yapılması çağrısında bulunması, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Amerika'nın Ukrayna'ya daha fazla silah göndererek amacına ulaşamayacağını bildirmesi gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde İran'ın mültecilere yaptığı ev sahipliğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Afganistan'daki İran Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada İran'ın eğitim, sağlık ve geçim kaynaklarına yönelik acımasız yaptırımlara rağmen mülteciler için iyi bir ev sahibi olduğu kaydedildi. Afganistan'daki İran Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından bu bağlamda yapılan açıklamada, İran, başta Afganlar olmak üzere diğer ülkelerden mülteciyi kabul eden önde gelen ülkelerden biridir. Ve çeşitli alanlarda maruz kaldığı tüm zalimane yaptırımlara rağmen, mültecilere iyi ev sahipliği yapmaktadır. Ancak zengin ülkeler genellikle onları kabul etmekten kaçınmaya çalışırlar ifadesine yer verildi. Açıklamanın devamında şu satırlara dikkat çekildi. Son 40 yılda İran İslam Cumhuriyeti, başta Afgan vatandaşları olmak üzere dünyanın en büyük mülteci topluluğuna ev sahipliği yaptı. Hatta dayatılan savaş ve son 10 yılların acımasız yaptırımları sırasında bile milyonlarca Afgan'a hizmetleri kesmedi. Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin kurulmasıyla birlikte yeni bir Afgan göç dalgası İran'a akın etti ve İran İslam Cumhuriyeti acımasız yaptırımların neden olduğu ekonomik sorunlara rağmen ve uluslararası yardım olmaksızın sığınmacıların girişleri için herhangi bir engel oluşturmadı ve onlara iyi bir şekilde ev sahipliği yapmaya başladı.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halit Meşal'ın özgürlüğe kavuşana ve mülteciler vatan topraklarına dönene kadar işgale karşı mücadele etmekten başka seçenekleri olmadığını vurgulaması, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Mecid Tahti Revanchi'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye Devleti ile halkına verdiği desteği yineleyerek İsrail rejiminin Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliğini ihlal etmesine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sessizliğini eleştirmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Siyonist rejim cezaevindeki Filistinli esirin açlık grevini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
109 gündür açlık grevinde olan Filistinli esir Halil Avadeh aniden bayıldı. Siyonist rejim geçen yıl 27 Aralık'ta Halil Avadeh'i yakalayıp 6 ay hapse mahkum etmişti. Avadeh daha önce birkaç kez tutuklanmıştı. Ayrıca 2012 yılında da diğer mahkumlarla birlikte açlık grevine başlamıştı. Filistin Enformasyon Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre 109 gündür açlık grevinde olan Filistinli esir Halil Avadeh pazar günü açlık grevinin etkisiyle aniden bayıldı. Haber kaynakları durumun vahim olduğunu bildiriyor. Avadeh, Siyonist İsrail cezaevinde yargılanmadan tutuklu kalmasını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı. Filistinli mahkumlar son yıllarda İsrail cezaevlerinde defalarca açlık grevi yapmıştır. 2019'da 400'den fazla Filistinli mahkum maruz kaldığı şartları protesto etmek için 9 gün boyunca yemek yemeyi reddetmişti.
Hemşerek gazetesinde Siyonist rejimin Suriye saldırılarına karşı Hamas yetkilisinin değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hamas'ın Arap ve İslam ülkelerinden sorumlu lideri Halil El-Hayye, Lübnan'ın El Meyadin televizyonu önemli açıklamalarda bulundu. Hayye, Siyonist İsrail'in süregelen Suriye saldırılarına yaptığı yorumda saldırıların sebebinin Suriye yönetiminin İsrail ile normalleşmemesi olduğunu vurguladı. Hayye, Suriye halkının ve topraklarının bütünlüğüne inanıyor ve Suriye barış ve istikrar diliyoruz diye kaydetti. Siyonist İsrail eski başkanı Shimon Peres 2013'teki konuşmasında Enver Sedat İsrail'i tanıdı. Hafızı Esad Enver Sedat gibi davranıp İsrail'i tanısaydı Suriye bu yıkımı yaşamayacaktı. Suriye'de bugün yaşananlar İsrail'le barışmamanın bir sonucudur. Sözleriyle Suriye Savaşı'nın şifrelerini vermişti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın yerli üretim kapasiteleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın yerli üretim kapasiteleri isimli programın 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Hicri Şemsi 1401 yılının sloganı için üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçmiştir.
İran'ın petrokimya endüstrisi sektöründeki üretim kapasitelerini ele alacağız.
Ülkede petrokimya endüstrisinin kuruluşu 1950'li yıllara dayanmaktadır. Bu 10 yılın sonunda dönemin Ekonomi Bakanlığı ülkedeki petrokimya endüstrisini genişletmek ve geliştirmek için bir kimya şirketi kurdu ve 1958'de bu şirket Mervdeşte Fars Kimyasal Gübre Fabrikası'nı Şiraz Petrokimya Şirketi'ni kurma planını hayata geçirdi. Ülkede Şiraz Petrokimya adı verilen ilk petrokimya kompleksi kimyasal gübre üretmek üzere 1964 yılında faaliyete geçti. Bundan sonra 1963-1977 yılları arasında Razi, Abadan, Pasargad, Kerbone Ahvaz, Hark, Farabi Petrokimya Kompleksleri ve Şiraz Petrokimya Geliştirme Planları faaliyete geçti. Petrokimya Bakanlığı istatistiklerine göre İran'ın devrim öncesi petrokimya üretimi yılda 1,6 milyon tondu.
İslam devriminin zaferiyle petrokimya endüstrisi ciddi bir ilgi gördü. Dayatma savaşı İran'ın petrokimya endüstrisinin gelişiminin durmasına neden oldu ve bu bölümde Şiraz Petrokimya Geliştirme Planı'nın tamamlanmış olmasına rağmen Bandar-ı İmam Petrokimya Şirketi'nin inşaatı da durduruldu. Dayatma savaşının sona ermesiyle savaşta hasar gören komplekslerin yeniden inşası 1. Kalkınma Planı'na göre 1994 yılına kadar devam etti ve İsfahan Petrokimya ve Irak Petrokimya gibi bazı temel planların faaliyete geçmesi ve Bandar-ı İmam kompleksinin tamamlanması bu dönemde gerçekleşti.
İkinci kalkınma planında da kalkınma planlarının uygulanması ve üretim artışı hızlandı. Ve ikinci kalkınma planının son yılında üretim 12 milyon tona ulaştı. Petrokimya endüstrisine yapılan yatırımlar 2000'li ve 2010'lu yıllarda da devam etti. Böylece hali hazırda İran petrokimya endüstrisinde 68 petrokimya kompleksi faaliyet gösteriyor. Petrokimya endüstrisindeki değişim dalgası, ham madde satışların azaltılmasına ek olarak çifte ekonomik katma değer, servet yaratma ve istihdam yaratmaya yol açtı ve direniş ekonomisi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmanın belirginleşmesinin bilimsel ve pratik örneğini gösterdi.
Petrokimya endüstrisi son birkaç on yılda ülkelerin bu sektöre özel ilgi göstermesinin dünyada gelişmesi ve yaygınlaşmasının sağladığı öne çıkan endüstrilerden biridir ve şu anda bu endüstri gıda ve otomotiv endüstrilerinden sonra dünyanın üçüncü büyük endüstrisidir. Petrol işi ihracatın büyümesi ve genişlemesi, ülkenin küresel pazarlara daha aktif katılımının hareketlendirici motoru olduğundan ve sonuç olarak ülke ekonomisi ve kalkınmasının daha rekabetçi hale geldiğinden İran'ın ekonomik politika belirleyicileri için her zaman özel öneme sahip olmuştur.
Son yıllarda petrokimya ürünleri İran ekonomisinde ve döviz getirmede önemli rol oynamıştır. Daha çok iç pazara odaklanan otomotiv sektörünün aksine İran'ın petrokimya endüstrisi ihracata odaklıdır ve ülkenin petrol dışı ihracatında %21'lik bir paya sahiptir. Petrol Bakanlığı istatistiklerine göre İran'ın devrim öncesi petrokimya üretimi yılda 1,6 milyon ton iken bu rakam 90 milyon tona ulaştı.
Tahran Radyosu.
...1963'ten 2019'a kadar petrokimya endüstrisinin üretim kapasitesi yılda 65 milyon tona ulaştı ve 2020'de yılda 90 milyon tona yükseldi. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cevad Hoca, geçtiğimiz Şubat ayında İran'daki 68 petrokimya üretim kompleksindeki mevcut üretim kapasitesinin yaklaşık 90 milyon ton olduğunu söyledi. 2023 yılı kışın sonunda İran'ın petrokimya ürünlerinden yıllık üretim kapasitesinin 104 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.
İran'da devrimden sonra hükümetlerin ana sloganlarından biri döviz gelirini arttırmak için ham petrol satışını engellemek ve alt sektörlerdeki değer zincirini tamamlamaktı. İran şimdiye kadar petrokimya sektörüne 55 milyar dolar yatırım yapmıştır ve yaklaşık 100 bin kişi petrokimya endüstrisinde doğrudan çalışıyor. 20 yıllık kalkınma vizyon belgesine göre İran 2025'te yıllık 130 milyon ton petrokimya ürün üretim kapasitesiyle Batı Asya'nın en büyük petrokimya ürünleri üreticisi olmalıdır.
İran için petrokimya endüstrisini geliştirmenin önemine nedenlerinden biri, yaptırımların etkisini azaltmaktır. Amerika hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik uyguladığı azami baskı politikası özellikle İran petrol sektörünü etkilemesi nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti petrokimya sektörüne özel bir önem vermiştir. Bunun başlıca sebeplerinden biri petrokimya endüstrisinin petrolle beslenmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımlar nedeniyle fazla petrol ihraç edemeyen en büyük petrol üreticilerinden biri olması. Buna göre petrol üretimi ve petrokimya endüstrisinde kullanılması Amerikan yaptırımlarını etkisiz hale getirmenin yollarından biridir.
Diğer bir nokta ise petrokimya endüstrisinin İran ekonomisi için en fazla döviz getiren sektörlerden biri olmasıdır. İran'ın petrokimya endüstrisi dünya pazarlarındaki payı %1'inin altındadır ve son yıllarda İran'ın bu pazardaki payını arttırmak için bazı girişimlerde bulunulmuştur. İran Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi'nin eski yürütme kurulu başkanı Behzad Muhammedi, 2020'de İran'ın 15 milyar dolar değerinde petrokimya ürünü ihraç edebildiğini söyledi.
Bu endüstrinin bir diğer özelliği ise ürün çeşitliliği ve iş yaratma, döviz gelirleri kazanma ve bağımlılığın azaltılması açısından ülke ekonomisinde çok etkin rol oynayan binlerce alt imalathane ve fabrikaya ham madde tedariğidir. Bir diğer önemli nokta ise İran'da bilgi tabanlı teknolojiler konusunda petrokimya endüstrisinin ön saflarda yer alması ve artık İran'ın ihtiyaç duyduğu katalizörlerin büyük bir kısmına yerleştirildiğine göre İran'ın 13. hükümetinin sonuna doğru bu alanda kendi kendine yeterli olacağıdır. Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi Yürütme Kurulu Başkanı Murtaza Şahmizayi, petrokimya endüstrisinin birçok teknik bilgisi, ekipmanı ve katalizörü tamamen yerleştirilmekte ve ülkedeki mevcut kapasitelere göre ve yerli güce dayanarak bunların ithal edilmesine ihtiyaç duymamalıyız dedi.
Yeterli gıda, su kaynakları ve uygun ihracat üslerinin mevcudiyetiyle özetlenebilecek olan İran'da petrokimya endüstrisini geliştirmenin eşsiz avantajları, İran petrokimyasının Suudi Arabistan'dan sonra bölgede halen de ikinci sırada yer almasına ve ülkede ham madde satışının engellenmesinde de önemli rol oynamasına neden oldu. Petrokimya endüstrisinin İran ekonomisindeki payının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması bekleniyor.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın yerli üretim kapasiteleri adlı programın 4. bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Kur'an-ı Kerim tilaveti dünyevi ve uhrevi birçok fazileti, tesiri ve faydası söz konusudur.
Dizi sohbetimizde bugün sizlerle Mısır'ın ünlü karilerinden hayatını Kur'an-ı Kerim yolunda harcayan ve tilavetinin ardından can veren Seyyid Mütevelli Abdülal'in hayatı hakkında konuşacağız.
Daha 7 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in 300'ünü ve 12 yaşındayken tümünü ezberledi, fakat onu diğer karilerden ayıran ise daha 13 yaşındayken tilavete getirdiği yeni yöntemdi. Bu kari Seyyid Mütevelli Abdülal'den başkası değildir.
Seyyid Mütevelli Abdülal, 26 Nisan 1947 tarihinde Mısır'ın El-Şarkiye eyaletinin bir köyünde dünyaya geldi. Anne ve babası dindar insanlardı. Köyde yaşıyor ve orada tarımla geçiniyorlardı. Babası her zaman Allah'tan ona salih bir evlat nasip etmesini istiyordu. Kur'an-ı Kerim hafızı olan ve din yolunda ayak basan bir evlat. Bu yüzden babası onu çocukluk yaşından itibaren Kur'an-ı Kerim öğrenmeye teşvik etti. Böylece 7 yaşına kadar 300 ünü ve 12 yaşına kadar da Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberledi. Seyyid Mütevelli çocukluk yaşından itibaren Kur'an-ı Kerim tilaveti etmeyi seviyor ve Üstad Mustafa İsmail ve Abdülbasit tarzında tilavet ediyordu. Fakat genç erişkin yaşlarında tilavette yeni bir tarz sundu. Öyle ki birçoklarının dikkatini çekmeyi başardı. Yes.
Seyyid Mütevelli Abdülal kendi tilavet tarzı hakkında şöyle diyor. Sübhanallah her insanın sesinde özel bir ton ve fon vermiştir ve buna esasen asla bir ses başka bir sese benzemez. Bir kari alıştırmaları ve yüksek irade ile seçkin bir kari olunca en iyi kendi tarzını seçmelidir. Böylece onun gerçek kişiliğini yansıtan tarza durmalıdır. Üstad Mütevelli Abdülal seçkin karilerden taklit etmeyi asla yasaklamazdı. Kendisi bizzat tilavetin başında taklit etmeyi çok yararlı biliyordu. Fakat karinin Kur'an-ı Kerim'i kıraatte azim ve irade ile özel tarzına ulaşmasını tavsiye ederdi.
Üstadın açısından büyük hocalara öğrenci olmak her kari için gereklidir ve gelişmesine yardımcı oluyor. Seyyid Mütevelli Abdülal bizzat kendisi de gençlik yıllarında Mahmud Ali Elbenna, Abdülbasit Muhammed Abdussamed, Mustafa İsmail, Hamdi Zamol, Said Zanaati gibi İslam dünyasının büyük karilerinin tecrübe ve tilavetlerinden yararlandı.
Tahran Radyosu.
Böyle büyük karilerin öğrencisi olmak Mütevelli Abdülal'ın ilerleme merdivenleri hızla yükselmesine ve böylece bazı ortamlarda aynı karilerin yanında yer almasına sebep oldu. Mısır'ın büyük karilerinin yanında bulunmak Mısır Radyo ve Televizyonu'nun Abdülal tilavetlerini yayınlamaya yönelmesini sağladı ve bu da üstadın tüm dünyada adının duyulmasına sebep oldu. 1980 yılından itibaren yani üstad 33 yaşındayken şöhreti Mısır sınırlarını aşmaya başladı.
Güçlü ve uzun nefesi, hazin fakat bir o kadar şeffaf, ahenkli ve nameli tarzı ve tilavetteki kendisine has mahareti, üstadın tilavetteki özellikleriydi. Güçlü ve kulakları okşayan sesi ve uzun nefesiyle ayetleri en güzel şekilde tilavet edip, dinleyicileri manevi coşkuların zirvesine taşıyordu. Kendisinin çeşitli ülkelerdeki taraftarları, onun tilavetlerini dinlerken coşar ve tilavette onun tarzını taklit etmeye çalışıyorlardı.
Üstad Abdülal bereketli hayatı boyunca Üstad Galveş, Şahad Enver, Besyuni ve Şahişah gibi büyük hocalar ve karilerin yanında tilavetlerde bulundu ve İran dahil birçok İslam ülkesini ziyaret ederek oralarda gençlere eğitim vermek, tilavette bulunmak ve Kur'an-ı Kerim yarışmalarında jüri heyetinde yer almak gibi etkinliklerde hazır bulundu.
Seyyid Mütevelli Abdülal ilk kez 1991 yılında İran'a geldi ve hocası Şehad Muhammed Enver ile birlikte farklı ortamlarda tilavete ilaveten uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarında jürilik yaptı. İranlıların Kur'an-ı Kerim'e beslediği aşk ve gösterdiği ilgi, Üstad Abdülal'in İranlıların bu aşkına hayran kalmasına ve bu yüzden defalarca İran'ı ziyaret etmesine sebep oldu. Üstad en son 2014 yılı Ramazan ayı İran'a gelerek Kutsal Meşret kentinde İmam Rıza Aleyhisselam'ın Mutahhar Türbesi başta olmak üzere çeşitli kentlerde farklı dini mekanlarda güzel ve benzersiz tilavetlerde bulunarak İranlılara manevi anlar yaşattı.
Müzik
Seyyid Mütevelli Abdülal İran halkı ve İslam Cumhuriyeti hakkında şöyle dedi. Dünyanın hiçbir yerinde İran halkı gibisini görmedim. Onlar Kur'an-ı Kerim'e çok ilgi duyuyorlar ve ona önem veriyorlar ve eşsiz bir halktırlar. Ben bunu kendi gözümle gördüm ve bunu gerçekten abartmadan arz edebilirim ki ziyaret ettiğim tüm ülkeler arasında siz eşsiz bir halksınız. Ben bu insanlar kadar imanlı, temiz kalpli bir halk hiçbir yerde görmedim. Onlar ister genç ve yaşlı, ister kadın veya erkek ve hatta çocuk olarak Kur'an-ı Kerim'e aşk besliyorlar ve bu söylediklerim bir gerçektir ve abartma niyetinde değilim. Eğer gelecek yıllarda davet edilirsem yine İran'ı ziyaret etmek isterim ve siz azizlerimizi görmeye gelebilmek için Mennan Allah'tan bizi başarılı kılmasını niyaz ediyorum.
Profesyonel tilaveti olan Üstad Mütevelli, fazıl ve bilge biriydi. Ahlaklı, mütevazi ve güler yüzlüydü ve birçok seveni vardı. Bizzat Mısır'ın genç karilerinden olan oğlu Salah ise babası hakkında şöyle diyor. Babam hüzünlü ve etkili bir sesi vardı ve birçok ülkede Kur'an-ı Kerim tilavet etti. O kendisi Kur'an-ı Kerim'in en iyi elçisiydi ve nefsi onu günah işlemekten alıkoyuyordu. Babam kendi ailesine ve köylülerine karşı en iyi şekilde davranırdı.
Üstad Seyyid Mütevelli Abdülal'ın hayatının en ilginç olayı ise Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından vefat etmesidir. Oğlu Salah Abdülal bu konuda şöyle anlatıyor. Baba kendi köyünde bir törene katılmıştı ve yatsı namaz ardından Kur'an-ı Kerim tilavet etmişti. Kıraatın bitişinden birkaç dakika sonra Allah'ın rahmetine kavuştu. Fakat daha önce hiçbir hastalık belirtisi ve sorunu yoktu.
Üstad Seyyid Mütevelli Abdülal 2015 yılında ve 68 yaşında kalp krizi nedeniyle dünyadan ayrıldı ve Hakk'a yürüdü. Naaşı Mısır'ın El-Şarkiye eyaletinde toprağa verildi. Fakat onun tilavetlerinin eşsiz hazinesi bizlere miras kaldı. Günümüzde kendisini ve tilavetlerini sevenler hala bu eşsiz hazineden yararlanıyorlar.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde sizlere dünyaca tanınan karilerden Üstad Seyyid Mütevelli Abdülal'ın yaşamı hakkında kısaca konuştuk.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mümin'in Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Mümin'in Hazreti Ali Aleyhisselam 38. Nurlu Hikmetli Sözünün 2. bölümünde şöyle buyuruyor: "Evladım, en büyük yoksulluk ahmaklıktır." Ahmak kelimesi hamuka kökünden ve cehalet, aptallık ve saflık anlamındadır. Ahmak ise konuştuklarının düşüncesinden önce olana denir. Yani düşünmeden, doğru veya yanlışını ölçmeden, bu yüzden gafletten konuşana denir. Tabii ki rivayetlerde ahmak denilen kişilerden doğuştan zeka seviyeleri az olan veya bu yüzden daha az sorumluluk taşıyabilenler değildir. Burada ahmaktan maksat kendi iradeleriyle gerçekleri anlamak için daha az ortam yaratan ve cahil kalanlardır. Başka bir ifadeyle kendilerini aptal yerine koyanlardır. Nitekim Hazreti Ali Aleyhisselam, "En ahmak insanlar, en akıllı insanlar olduklarını zannedenlerdir." buyuruyor. Emirül Mü'minin 38. hikmetli sözünde aklın en büyük sermaye olduğunu belirtmesinin ardından ahmaklığa işaretle "en büyük yoksulluk ahmaklıktır" buyuruyor. Ahmak insanın ne dünyası var ne de ahireti. Böyle bir insan dünyanın geçici çıkarlarını, ahiretin ebedi saadetini tercih eder. Ve geçici zevkleri ise kalıcı saadete. Bu yüzden de ahirette elleri tüm hasenatlardan boş kalırken, sırtı ise günahların yükünden ağırdır. Dünyada da cehaleti nedeniyle dostlarını kaybeder ve maddi konuları idare etmek için gerekli araçları kaybeder. Bu yüzden akılsızlık onun maddi dünyadaki yoksulluğuna da sebep olur. İmam Seccad aleyhisselam bir yolculuk sırasında kıymetli evladı İmam Bakır aleyhisselama şöyle bir tavsiyede bulundu: "Sevgili evladım, ahmaklarla arkadaşlık etmekten sakın ve onlardan uzak dur. Onlarla tartışma ve müzakere etmekten sakın." Ardından ahmakların dar görüşlülükleri ve onların kişiliğini tanıma konusunda sözlerine şöyle devam ediyor: "Ahmak insan eğer konuşursa aptallığı ve cehaleti onu rüsva eder. Eğer sessiz kalırsa onun yetersizliği ve acziyeti ortaya çıkar. Eğer bir işe kalkışırsa onu bozar. Eğer ona bir sır verirsen onu ifşa eder. Ona öğüt vereni dinlemez ve arkadaşını rahat bırakmaz. Komşusu onun evinden uzak durmasını arzu eder. Ve arkadaşı ise onun yanında olmaktan korktuğu için yalnız ve sessiz kalır. Bir ahmak başkalarının toplantısına katıldığında eğer oradakiler ondan daha büyükseler hepsini aciz bırakır ve eğer ondan küçük iseler kendi ahmakça davranış ve konuşmaları ile onları saptırır." Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.